Para kazanmanın bin bir türlü yolu var. Bizler Ahmet Caner, Burak Seyman ve Kadir Köymen, 3 girişimci ve ihracatçı, bu podcast'te size sıra dışı ve ufkunuzu açacak işlerden bahsediyoruz. Bin bir iş başlıyor.
Selamlar, ben Burak. Bu hafta 1001 için 3. bölümünde sizlere evlerimizden sesleniyoruz. Bildiğiniz gibi koronavirüsün etkisinde artık hiç kimse evinden çıkmıyor. Bundan dolayı biz de bu kez bu bölümü evimizden, herkes kendi bilgisayarında, kendi cihazından kaydediyor. Bu haftaki konumuz personalization, kişiselleştirme üzerine olacak. Ahmet Bey'e sözü bırakıyorum.
Merhabalar. Bu hafta Burak Bey'in dediği gibi uzaktan bağlantıyla yayınımızı gerçekleştiriyoruz. İlerleyen zamanda yine stüdyoda olmak dileğiyle. Bu hafta işlemek istediğimiz konu şu: iş modeli bazında kişiselleştirmenin bir yükselişi var. Bununla ilgili Türkiye'de de örnekler var. Minimalist Designs isminde bir girişimimiz var. Bu girişim Etsy'de başlayıp büyüyor. Amerika'da biraz daha ilerliyor ama merkezi Ankara. Detayına biraz sonra gireceğiz. İkinci olarak da zaten yine kişiselleştirmenin büyüyen pazarına bir örnek olarak tanıdığımız bir girişim, hediyesepeti.com üzerine konuşabiliriz. Devamında daha küçük butik örnekler vereceğiz. Yine bireysel girişimlerden Instagram üzerinde, özellikle deri aksesuarda benim bildiğim çok başarılı arkadaşlarımız var ve yurt dışına da ürün gönderiyorlar. Zaten teknoloji hem üretim açısından hem de kitleyle iletişim açısından daha özel bir kanal yaratmayı, daha aynı kitleye daha fazla bir katma değer sunmayı size imkan olarak sağlıyor. İş modelini de kitlenize daha fazla katma değer üzerine kurarsanız belki de uzun dönemde sürekli kazanan bir girişim olma ihtimaliniz yükseliyor.
Kişiselleştirme normalde seri üretime çok ters olduğu için ve üretimi yavaşlatıyor. Bir yandan kişiselleştirme belli riskler barındırıyor. Müşteriyle çok fazla yakınlaşmak, müşterinin spesifik ihtiyaçlarını çok iyi anlamak gibi. Bu anlamda çoğunun aslında geri durduğu bir şey. Buna rağmen öneriyoruz. Ama burada işte bu dezavantajların yanına ne avantajlar geliyor ki insanlar kişiselleştirmiş ürünlerle piyasaya çıkmak istesinler?
Şimdi burada aslında kişiselleştirilmiş bir ürüne insanların, yani bu konuda da Deloitte'un önemli bir araştırması var. Buradaki ekonomiyi tanımlamak ve büyümesini anlatmak üzerine oldukça faydalı. İlk başta insanlar kişiselleştirilmiş bir ürünü kullanmaktan zaten diğer standartlara göre daha memnunlar. %20 oranında daha fazla ödemeyi kabul ediyorlar. Ürünü beklemek konusunda daha sabırlı davranıyorlar. Bence zaten insan motivasyonun özelinde kendini özel hissetmek ve limitli bir şeyi kullanıyor olmak en itici motivasyonlardan biri bence burada. O yüzden bizim itici motivasyonumuz da bu insanların içeride besledikleri özel olma duygusuna hitap etmek olabilir.
Evet. Bir de şöyle bir durum var. Ek olarak onu belirtmek isterim. Bu mass production altında üretilen ve herkes için tek tip üretilen ürünler daha çok hızlı tüketim ürünleri oluyor. İşte FMCG dediğimiz günlük tüketip bitirdiğimiz ürünler oluyor. Ancak zaten belirli zamanlara özgü kişiselleştirilmesi gereken, yani insanların kişiselleştirmek istediği ürünler bulunuyor. İşte bunlar içerisinde bir mezuniyet zamanında o mezuniyet törenine katılacak öğrencilerin işte atıyorum kartpostalından elbisesine kadar ya da kepine kadar kişiselleştirilmesi gereken bir kısım ürünler olabilir. Ya da belirli zamanlarda işte Christmas sezonunda verilen hediyelerdeki kişilere hitabet olabilir. Bunları hesaba kattığımızda zaten burada bir ekonomi var ve insanlar bu ekonomiyi sürdürüyorlar. Burada işte Ahmet Bey'in bahsettiği gibi teknolojinin bazen nimetlerinden yararlanarak bu süreci müşteriden verileri istediği şeyi daha hızlı, daha kalıba dökülmüş şekilde alıp bunu hızlı bir şekilde üretime sokup üretimi de hızlı bir şekilde müşteriye ulaştırmak günümüzde daha da mümkün. Bu minimalistdesigns.com'daki örnek de aslında doğrudan bunun bir örneği. Yani orada size biz her türlü yüzüğü üretiyoruz demek yerine biz size işte altın ve şu kadar alanda bir baskı yapılabilecek bir yüzüğü üretiyoruz. Siz isterseniz işte şu boyutlarda bir imaj, bir görsel gönderebilirsiniz. Yahut bizim görsellerimizden seçebilirsiniz şeklinde süreci süreci aslında biraz kategorik hale getirmek söz konusu.
Evet, Basmatik diye bir şirket tanıyorum. Komşumuz da eskiden. Onlar da evlerinin garajında bu işi yapıyorlardı. Ama çok ileri kafada, zaman ötesinde bir duruşları vardı. İnternet sitelerinde işte tişört tasarlamanıza, işte bir takım eşantiyondu, işte mousepad'i, kupa falan gibi şeyler tasarlamanızı, kendi istediğiniz resmi upload edip sonra onun bir şekilde özel üretim olmasını sağlıyordunuz. Yani özel üretimin tasarım işini de size bırakıyordu. Ve açıkçası ben belki de 10 yıl öncesinden bahsediyorum, yani gerçekten bunu rahatlıkla söyleyebilirim. 10 yıl öncesi için çok ileri bir teknolojiydi. İnternette bu panelleri tasarlamak falan. Neyse, ben sonra buna çok şevkli olduğumu ama tasarlamaya girişince de kendi tişörtümü çok kararsız kalıp en sona tasarımı yapamadığımı hatırlıyorum ve sipariş veremediğimi, sitelerini açıp açıp en sonunda bir türlü siparişe bağlayamıyordum. Çünkü kararın bana bırakılmış olması, bana özel bir şeyin yapılmış olması beni kilitliyordu. Daha sonradan şunu da gördüm. Mesela o şirket de bunu sıklıkla gördüğünü ya da müşterinin kendi yaptığı tasarımın sonra eline geldiğinde beğenmemesi gibi şeyleri olmasından dolayı çok ağırlıkla sonradan yine hazır tasarımlara, hazır işte tişörtlere falan da ağırlık verdiler. Ve kendin tasarla özelliğini şimdi nispeten böyle geride bıraktıkları, arkada tuttukları bir hale döndü. Kesinlikle bir pazarı var ve ben de artık en sonunda bazen bardak yaptırıyorum. Kişiye özel ürünse, evet, bazen o kahve fincanlarından falan yaptırıyorum. Üstüne istediğim logoyu koyunca gerçekten normalden daha pahalı olması benim kendi adıma hiç umurumda olmuyor. Çünkü onun heyecanı gerçekten çok farklı. Sadece kitle bakımından tabii düşük de olsa biz burada en büyük şeyi yapacak, sonucu üretecek şeyler değil. Unutulmuş, insanın aklına gelmesi gereken fikirleri konuşuyoruz. O bakımdan ben de başımdan geçeni anlatmak istedim.
Ya burada şöyle bir şey var. Yani bizim özellikle üstünde durmaya çalıştığımız şey şu. Kişiselleştirmiş bir iş yapmak istiyorsanız zaten teknolojisine hakim olmanız lazım. Burada alınan bir siparişin kişiselleştirilerek zamanında, yani uygun bir zaman içinde sevk edilmesi ciddi bir operasyon gerektiriyor yani. Ya tişört ve benzeri kupa gibi daha satış fiyatı düşük işlerde yani belli bir kitleyle belli bir iletişim sağlanmak imkanı olsa da bu işte daha butik ve daha lüks diyebileceğimiz veya satış birim fiyatının daha yüksek oldu, kar marjının daha yüksek oldu. Yani kişiselleştirildiğinde aslında o premium'un gross marjının, yani bu kar marjının yüksek olduğu modeller üzerine düşünmekte fayda var. Şimdi bu yüzük konusu Mesela sayfada dolaşırken bir tarafta da resort listing, yani satılmış kısımda altından bir yüzük var ve bir aile için yapıldığını söylüyor. $2,250 da fiyatı var. Şimdi $2,250 ne kadar bir aile yüzüğü olduğunu, ailede eğer 8-10 kişi veya ne bileyim daha fazla olduğunu düşünürseniz aslında siz sanki özel bir, yani parası olan, yani gelir seviyesi olan insanlar sanki bir mağaza gitmiş ve onlarla özellikle butik bir üretim yapılırcasına ilgilenilmiş gibi özel bir iş modelini aslında internette, dijital ortama taşımış oluyorsunuz. Yani benim bahsettiğim daha çok bu yönü yani. İnsanlar tamam, ben çok özel bir şey istiyorum ve yüzük başına altın olsun $2,000 vereceğim. Ama offline'da mağaza gitmeme gerek yok. Bunu internet üzerinden sipariş verebilirim diyorsa ve siz tek bir siparişte ne bileyim $15,000-$20,000 sipariş alabiliyorsanız, yani bu da bence yani scale edilebilir, artılabilir bir iş modeli. Yani buradaki örneklerde özellikle mesela bir etkinliğe özel yüzük, bir etkinliğe özel para, bir etkinliğe özel bir kolye, ki bu mezuniyet olabilir veya özel bir kulübün kardeşlik, yurt dışında daha çok brotherhood gibi geçiyor. Yani bizde bence bu gelenek de yok. Yani böyle bir pazar olduğunu ben şahsen görmedim. Hiç atıyorum Bilkent'ten mezun olanların o mezuniyet yılına ait bir hatıra yüzüğü yaptırdıklarını ben görmedim. Bilmiyorum siz gördünüz mü de.
Doğru, bizde yok hakikaten.
Ya bu da aslında ilk bölümde konuştuğumuz gibi kapı süsü gibi, yani dekoratif kapı süsü gibi aslında Türkiye'de olmayan bir pazarın yine Türkiye Amerika'da birleşimi yurt dışına sunulması ve biz en güçlü olduğumuz alanlardan biri de zaten mücevherat, yani bu el işçiliğinden. Ama muhtemelen burada bilgisayar destekli, yani CNC üzerine taşlama ve diğer ince işçilikler kullanılıyordur diye düşünüyorum. Tabii güzel olması, Ankara'da merkezin Ankara olduğunu görmüştüm. Ankara'da olması, Avrupa'da ve Amerika'da da satış ve destek hizmetlerinin olması. Yani bu küçük bir iş değil yani. Hani ötekiler de eminim küçük bir iş değildir ama bu daha...
Ama aslında o zaman spesifik olarak biz kişiye özel mücevher diye odaklanmamız lazım değil mi? Yani çünkü genel olarak kişiselleşmiş ürün diye çok geniş tuttuğumuzda işte benim verdiğim örnek gibi şeyler akla gelebiliyor. Ve bu, bu değil yani konuştuğumuz.
Aslında orada iş modeli yok. Şunu söyleyeyim. Yani bu da yapılmamış bir şey değil. Kişiye özel telefon aksesuarı mesela, kapı işte altından veya gümüşten veya başka bir şeyden. Yani sen bunu gerçekten premium şekilde yapabiliyorsan neden olmasın? Yani biraz önce söylediğim, şimdi bu evet en üst seviyede. Şu an başka bir ürün aklıma gelmiyor. Ama mesela çanta olabilir. Yani yine en üst seviyede kalitede. Business için veya başka bir şey için. Bir şekliyle şunu anlatmaya çalışıyorum. Mesela şirketler de şu anda benim gözlemim, bilmiyorum Kadir sen ne diyorsun da, standart mesela ajanda yaptırmak yerine benim bildiğim özel butik çalışanlara biraz daha böyle trend, model, tasarım gücü olan yerlere yaptırdıklarını ben şahit oldum. Yani bu da mesela bu trendin bir devamı gibi hissediyorum. Lüks veya gelir, yani burada kar marjı yüksek ürünler diye belki ayırmak daha faydalı olabilir yani bir yerde.
Evet, peki burada tabii pazar iyice niş oluyor. Mesela acaba bu örnek verdiğimiz şirket pazarını yaratırken mesela ne yapmış, pazarlama bakımından acaba böyle hani kulaktan kulağa etkisinden mi istifade etmiş acaba? Çünkü bu öyle bir sanki online reklamla ya da bayiyle, distribütörle olacak işler olmadığı için çok böyle nokta atış müşterisini hele ki uzaktan yani yanlarına gitmeden internetten bulmak söz konusu olduğu zaman orada acaba neydir insan çok merak ediyor.
Ya şöyle yani Burak Bey'in daha önce hani biz bunu defalarca tekrar ettik yani kendi eğitimlerimizde de bir kere burası Etsy'de başlıyor. Şimdi Etsy'de de daha önce bahsettiğimiz müşterinin memnun olduğunu belirttiği bir sistem var. Yani memnuniyetini dijital ortamda sunuyor ve bu size bir kredi sağlıyor. İkincisi de yine web sayfalarından göreceksin. Free shipping diyor. Yani iki günde teslim diyor. Yani şeye çıkışa. Muhtemelen free returns diyor. Yani şu anda sen aldığın burada söylenen taahhüt edilen şeyleri söylüyorum.
45 gün. 45 gün içerisinde hiçbir sorgu ve sual olmadan iade etme hakkı tanıyor.
Evet. Yani bu return policy. Return policy'nin hani uygulanmasıyla ilgili tabii detaylar vardır ama burada Kadir çok önemli bir noktaya gerçekten temas ettim. Bu sıfırdan olabilecek bir şey değil. Ben bunun yolu evet bir marketplace'te belli bir noktaya gelmek ki şu an hani benim gördüğüm 8.000 9.000 satışları var ve %100 müşteri memnuniyetleri var. Memnun bir müşterinin de ben başka müşteriler getirdiğini düşünüyorum. Çünkü yüzük taşımak bunun da güzel görünmesi, yani sen de mesela şu an bir yüzük taksan sıfırı temsil etse falan falan biz de taksak. Yani bu bir şekilde, bu arada iyi bir fikir olabilir yani onu ayrıca koyalım.
Çok yani ciddiye alarak dinledim bu kısmı, evet.
Ya hayır ben şimdi şey diyorum işte hani bizim grupta sıfır dostları gibi böyle bir logoyla takarız bir buluşmada yani. Hani bir buluşma derken hı hı. İşte o özel bir şey var. Yani bu arkadaşlar zaten mezun olanlar belki 3 sene sonra o yüzüğü takıp gidiyorlar falan filan. Bir bağlılık hissi.
Çok doğru. Ben de zaten bunun kulaktan kulağa olacağını tahmin ediyorum. Yani birisi zaten böyle bir kişiselleştirilmiş aksesuarını, mücevherini kesinlikle gösterir. Gösterince kesinlikle üstüne konu geçer. O yüzden her bir satış %100 pek çok word of mouth yani direkt tavsiye ve özenme üzerine. Yani bir değil, bir ürün en az 10 tane güçlü satış getirici diyalog yaratıyordur tahmin ediyorum ve güçlerini oradan alıyorlardır diye tahmin ediyorum ben de.
Evet, Burak Bey'in Burak sen ne diyorsun? Yani
burada şöyle bir şey var. Ben bazı global tekstil markalarını da yakından takip ediyorum. İnsanların üzerine giyip üzerinde görünmesinden hoşnut olduğu ürünler her neyse, bu bir işte tişört de olabilir, bir pantolon da olabilir, bir şapka da olabilir, bir yüzük de olabilir. Bunu hem göstermekten hem anlatmaktan, yani bu hem offline dünyada yani arkadaşlarına gittiği bir kafede anlatıyor. Hem de aynı zamanda o giydiği, o taktığı her neyse bunu güzel bir şekilde çekip, görüntüleyip hatta belki hiç olmadığı, hani yaşamadığı bir şekilde çekip, görüntüleyip Instagram ve benzeri platformlarda yayınladığı için bu tür hani fashion markalarının, tekstil markalarının çok hızlı bir şekilde büyük kitlelere ulaşabilmesi söz konusu. Benim hem yani kendim takip ettiğim mikro brand olarak nitelendirebileceğim sıfırdan başlayıp 100.000, 200.000 takipçilere gelen Instagram markaları, Instagram tekstil markaları oldu. Hem de zaten bugün bildiğimiz işte Supreme, Louis Vuitton gibi çok bilinen luxury brandler de benzer yollardan gitti. Yani ürününü sattığı müşterisini aslında kendisine bir pazarlama elçisi gibi kullanabildi. Onlara bu duyguyu hissettirebildi. Buradaki durum da buna benzer olabilir. Yani o yüzü gösterme isteği ve gösterdikten sonra anlatma isteği, işte şuradan şu özellikleri isteyerek, her ince detayı söyleyebilerek, ayrıntılarını açıklayarak şu şekilde şu fiyata ürettirdim ve şu zamanda geldi gibi bir anlatım yaparak bunun yayılımı hızlanmış olabilir.
Ama bir yandan da şey de var, yani mücevherde ekstra bir detay var. Şimdi kıyafette, kişiye özel kıyafet dediğimizde fiyatlar yukarı çıkar. Yani konfeksiyon işi değil ama terzi işi bir şey yapılıyorsa daha pahalıdır orada bir takım elbise diktirmesi ya da neyse o kıyafeti yaptırması. Tasarımcı işi. Ama ve bu hani orta direk diyeceğimiz ya da daha aşağı kesimin hayatta böyle yaklaşmadığı bir şey. Ama mücevher konusunda her kesimden insanlar alışkınlar. En azından bir düğüne giderken altın almak bile aslında küçük bir metal parçasına ciddi paralar ödemekle alakalı bir şey. Yani dedelerimizden, ninelerimizden kalan bazen takılar olur, mücevherler olur. Ne bileyim işte saati olur, altın bilmem ne kaplamalı falan. Bu tarz mücevherin buna ne olursan ol yatırım yapmak, aileden gelen bir şey olduğu ile ilgili de bir yatkınlık var. Dolayısıyla ben bir arkadaşımda nasıl söyleyeyim iyi bir kıyafet, pahalı bir kıyafet görürsem tamam görürüm ama almayabilirim. Ama bir başka arkadaşımda yine mücevher görürsem o benim için o kadar da hani ona çok para harcamış olması benim de bir gün harcayabileceğimi düşündürüyor. Ve o benim yani hepimizin takıyla alakalı şeyi daha hazır ve onun boşa gitmeyen bir para olduğunu, yine bozdurulabilir bir şey olduğunu bildiğimiz için orada daha meyilliyiz. Bir de üstüne üstü kişiselleştirilmiş olursa o gerçekten de çok ilgi çekici oluyor. Ve burada yani belki de kişiselleştirilmiş ürünler değil ama kişiselleştirilmiş mücevher konusu ve özellikle yüzük konusu böyle orada belki de göz ardı edilmiş şekilde duruyordu. Bu programda belki özellikle bunu öne çıkartmak. Ben burada, kendi adıma yani ya burada, iyice bir buna heyecanlandım.
Burada raporda mesela Deloitte'un raporunda yaptıkları 1560 kişi de araştırma yapıyorlar. Kişiselleştirilmiş ürün kategorisinde yani ürün ve hizmet kategorisinde ilk sıra tatil, holiday ama ikinci sıra giyim. Üçüncü sıra mobilya. Dördüncü sıra aksesuar ve mücevherat. Beşinci sıra ayakkabı. Yani aslında ilk beşe baktığımızda dördü ürün olarak bizim yeni girişimler üretebileceğimiz alanlar. Yani mücevher konusunda belki de yüzükten başka yine premium bir alan düşünülebilir. Ki burada taşlarla ilgili yine başka bir arkadaşımız var, bir bayan. O da Ankara'da. Altıgen aksesuar altıgen özel doğal taşlardan honeycomb dedikleri altıgen taşlardan erkek bilekliği yapıyor. Onun da şey yani rakamlarının fena olmadığını biliyorum. Yurt dışına sattığını biliyorum. Bu mesela doğal taştan erkek bilekliği de ikinci bir örnek. Onu da web sayfamızda paylaşırız. Yani furniture, şey, mobilya yine bu alanda talep görüyor. Daha önce söylediğim deri aksesuarda mesela cüzdan özelleşebilir mi? Yani bir kişiye özel cüzdan tasarımıyla veya başka çantalar mesela yine yani standart bir çanta yerine hem içinin hem dışının hatta aksesuarların bütün aksesuarlarının daha premium olduğunu düşünmüş ki vardır. Yani bizim gözümüze çarptı ama kesinlikle olduğunu düşünüyorum ki burada ayakkabıya bile artık insanlar kendine özel ayakkabı üretildiğinde bence belli bir bedeli fazlasını ödemeye razılar. Bu street fashion'da ben çok büyük markaların olduğunu biliyorum.
Gerçekten kendimi çok uzaylı gibi hissettim. Ahmet. Gerçekten yani o lisede kişiselleştirilmiş tatilden sonra kişiselleştirilmiş işte ayakkabıya kadar giden o kısımda yani etrafımda da kendimde de hiç öyle kişiselleştirilmiş tüketim görmediğimi fark ettim. Gerçekten başka ülkelerde başka dünyalar yaşanıyor.
Yani bu İngiltere özelinde yapılmış ama mesela soruyorlar yani burada neden yani kişiselleştirmeyi bu kadar önemsiyorsunuz diye. %50'si kişiselleştirilmiş bir hediyenin en iyi hediye olduğunu düşünüyor. İkincisi de I like, yani tek olan, unique olan bir şeyi satın almayı çok seviyorum diye cevap veriyor. Bu da %41 oranında. Biraz belki gelir düzeyiyle de ilgili olabilir ama ben bazı tişört baskıya döneceğim. Orada da özel tasarımları giymenin özel olduğunu ya kendini ifade etmede bir tarz yani markaların zaten milyon dolar, milyar doları harcadığı şey insanlara bir imaj oturtmak ve kendilerini ifade etmeye destek olmak. Bunu da butik halde belki yapıyorsun. Sonuçta bu pazar kesinlikle yani kesinlikle büyüyeceği aşikar. Burada konu şu. Biz bir girişimci olarak bu teknolojiyi yani şu an ne bileyim sanayide CNC tezgahında herhangi bir şey yaptırabilirsiniz. Veya bir atölyeden bir kıyafet yaptırabilirsiniz. Veya bir atölyede deri ile ilgili bir şeyler yaptırabilirsiniz. Bunların hepsi mümkün. Yani herhangi bir ciddi bir yatırıma girmeden aslında kendi tasarımınızı veya kişiselleştirilmiş bir kitleyle olan bağınızı bir ürüne dönüştürebilirsiniz. Mesele herhalde burada bir organizasyon meselesi. Tabii ki sermaye yatırıp kendi bünyende yapman daha avantajlıdır ama yani daha fazla kişiselleştirme için daha fazla para ödeyen kendini özel hissetmek için bekleyen butik kitleler olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz.
Burada şöyle bir ekleme yapmak isterim. Ahmet Bey'in dediği gibi kendini özel hissetmek isteyen insanların yanında başkalarına da özel hissettirmek isteyen insanlar aslında bu pazarın bir kısmını oluşturuyor. Bu bahsettiğimiz hediyeleşme bunun içerisinde. Ama aslında benim de hani son zamanlarda böyle yavaş yavaş görmeye başladım. Ayrı bir niş sektör var diyebilirim. Bu da evcil hayvanların aksesuarları ya da işte kıyafetleri, oyuncakları vesaire vesaire her neyse. Hani çok basit olarak işte evcil köpekler veya evcil hayvan kediler için işte kıyafet ve bu kıyafetin üzerinde o kediye verilmiş ismin yazması özel bir değer sunuyor. Bunu bir öteye taşırsak yani bu kişiselleştirmenin üzerine bir de lüks bir değer, bir anlam katmak istersek örneğin değerli mücevherlerin bulunduğu tasmalar var. Hani sadece işte bir köpeği hani tutabilmek için 15 bin, 20 bin dolarlık tasmaların satıldığını ben gördüm. Mesela burada aynı zamanda bu tasmanın üzerine o köpeğin isminin de bir şekilde yazılması hem kişiselleştirme hem de lüks tüketim niş sektörlerinin beraber karma bir şekilde ortaya çıkmasıyla güzel bir pazar bulunabilir. Yani burada bir araştırma yapılsa bazı kişiler buradan aslında güzel bir proje çıkarabilir.
Bu zaten şu anda Türk bir girişimcimiz de vardı Burak Bey galiba evcil hayvanlar için özel kıyafet tasarlıyor.
Evet onun bir seviye üstü o bahsetti yani çok var aslında böyle kıyafet tasarlayan evcil hayvanlar için ama hem kişiselleştirilmiş ve bu kişiselleştirme evet. Olayını Minimalist Designs gibi internet üzerinden işte yazarak, tıklayarak, logo ekleyerek yapabilmenizi sağlayan ve isterseniz de bir üstüne taşıyabilecek. İşte dediğim gibi atıyorum bu tasmanın derisinin kalitesinin bilmem ne olması veya...
Mesela şey var mıdır merak ettim şimdi çatal kaşık
yani
mesela.
Pazarlama konumlanma var. Bizlerin yani genel olarak hitap ettiğimiz kendimiz de dahil pek çoğumuzun şey yapmadığı bir ekosistem, belki tam algılamadığı bir ekosistem ve onun sırrını çözmek çok değerli, çok mantıklı olur. Ona da ayrıca eğilmek lazım.
Evet, yani burada hani biz şu anda radarımızı açıp tabii bu anlamda daha fazla şey yakalayamadık ama madem öyle neden kupa oluyorsa belki çatal bıçak da oluyordur. Hani gömlek zaten duymuştum ben. Yani günlük kullanıma dair aslında birçok konuda kişiselleştirme olur ki araba aksesuarında da benim bildiğim örnekler var. Yani araba aksesuarında da kişiselleştirilmiş ürünler yapılıyor. Yine bunu da teknoloji sağlıyor. Araştırdıkça daha çok şey çıkacağına eminim.
Kişiselleştirilmiş üründe daha çok işte cemiyet içine çıkarken insanların diğerlerine gösterebileceği şeyler demek belki de yine genel mantığı bir şey olabilir. Aslında alır üstü başı, saçı, gözlüğü, telefonu, her şeyiyle beraber işte dışarıdadır, cemiyet içindedir. O halde bunların hepsi kişiselleştirme için iyi birer adaydır denebilir.
Tabii herhalde. Konuyu şöyle toparlayalım isterseniz. Yani burada bir kit, yani özel bir katma değer var, ince bir iş var. Kitleyle kitleyi oluşturma, yine kitleye bulaşma ve kitleyi memnun etme var. İhracat özelinde globalde lojistiği kurtaracak, yani lojistik maliyetlerini kurtaracak bir fiyat ve karlılık oranı var. Ve niş bir pazar var. Yani büyüklerin giremeyecek ama küçük de sayılmayacak kadar ve her bir birim kişiselleştirilmiş üründe de biraz önce verdiğimiz gibi bir aileye belki altın yüzük serisi yapınca 15 bin 20 bin dolarlık sipariş alınabilecek geniş bir skala ve devamı var. Dolayısıyla bizim binbir işte ana fikir olarak sunmaya çalıştığımız, kendin ufak bir girişimle başlayıp yine bu işi büyüterek devam edeceğin iş modelleri incelememize iyi bir örnek olduğunu düşünüyorum.
Evet, böylelikle bu bölümün de aslında konusunu enine boyuna incelemiş, irdelemiş olduk. İsterseniz bu haftaki bölümü bu şekilde bitirelim. Var mı ekleyeceğiniz bir şey son olarak?
Haftaya görüşmek üzere.
Ben bayağı bir bölüm yaşadım bu bölümde. Benim için de güzel bir değerlendirmeler oldu. Biraz da sesli düşündüm. Ve özellikle bir sonraki bölümlerde de...
Kadir'cim bu yüzüğü bekliyoruz. Hani onu şey yaptık, konuştuk artık sıfırla ilgili bir kişiselleştirilmiş yüzük.
Ben bu herhalde. Ankaralı şirket minimalist dizayna hemen bir uğrayacağım. Ne yapıyorlarmış, ne ediyorlarmış bakalım. Bize indirimle uygun bir şey ne yapıyorlar bakalım.
Tamam. Tamam. Görüşmek üzere.
Bu bölümü dinledim.
Görüşmek üzere benden de.
Bize binbiriş.com üzerinden erişebilirsiniz. Bu bölümü ve ayrıntılı açıklamaları, bağlantıları oradan inceleyebilirsiniz. Sonraki bölümde gelecek hafta görüşmek üzere.